Ayrım 33. Yalan. Tahsin Yücel. Sayfa 301. İçtenlikle konuşuyordu. Yalnızca şaka yapmıştı. Taşların nereye konulacağını gerçekten merak ediyordu. Ayrıca bakanın yemek sona ermeden kalkıp gitmesini bir aykırılık olarak değerlendirmiyor, herhalde işleri başından aşkın diyordu. Bu yüzden olacak, böyle çiğ bir adamın sofrasına konuk olmasına aracılık etmiş olan Bayram Beyaz'ın yüzünde beliren üzüntü anlatımının ayrımına varamadı. Varmakta zordu doğrusu. Şimdi sözü Cemile Hanım almış, koskoca Yusuf Aksu'nun evinde bile köylülere hizmet edecek olduktan sonra ta Sivaslardan gelip İstanbullulara yerleşmenin bir anlamı kalmadığını söylüyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse adamın biraz bön olması köylü olmasını gerektirmezdi ama Zeynel Duman'ın gözlemini çok mu beğenmişti neydi? Cemile Hanım tutturmuştu bir kez. Salona her yeniden dönüşünde yakınmalarına yeni bir öğe ekleyerek Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'dan Şemsi Çamlı'ya kadar herkesi kahkahalarla güldürüyor, sözlerinin beğenildiğini gördükçe büsbütün coşuyordu. Son geçişinde de dağdan inmiş bayıra diye söyleniyordu. Zeynel Duman birden kolundan tutup durdurdu. İnmiş de ne olmuş diye sordu. Yusuf Aksu birden ondan yana döndü. Ne olduğunu bilmiyor musun dedi. Bir an durdu. Dağ küsmüş de tavşanın haberi bile olmamış. Zorlu bir kahkaha koptu. Cemile Hanım başta olmak üzere herkes uzun uzun güldü. Ama Yusuf Aksu bu kaydırmacayı ne zaman nasıl bir koşulda işittiğini anımsadı birden, tepeden tırnağa titredi. Aynı anda Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'nın gür sesi duyuldu. Hocam, bu çok güzel bir buluş, bu az bulunur bir şiir. Öyle çıktı ağzımdan işte diye kekeledi Yusuf Aksu, gülmek için. Herkes gözlerini hayranlık ve şaşkınlıkla ona dikmişti. Oysa başı hep önünde, düşüncesini anlamalarından korkar gibi, neyse olur böyle şeyler diye mırıldandı. Konuyu değiştirelim artık. Konuklar bu da şaka mı değil mi diye kuşkuyla yüzüne baktılar. Şaka eder gibi bir havası yoktu. Ama isteğine uymaları zordu. Çokları ilk kez bir bakanla karşılaşmış ve tam bekledikleri gibi sıradan bir adam olduğunu görmüşlerdi. Ondan başka bir şey konuşamıyorlardı. İşin tuhafı, adamın salona girişinden, sofradan kalkıp gidişine dek olanları hep birlikte görmemişler gibi, ikide bir yeni baştan anlatıp gülüyorlardı. Yusuf Aksu kendi havasına daldı. Bir ara Şemsi Çamlı'nın bakanın Maçka'dan herhalde küskün ayrıldığını söylemesi üzerine Bayram Beyaz tavşan dağa küsmüş de dağın haberi bile olmamış deyince düz sözü kaydırmaca gibi mi algıladılar? Kaydırmacadan düz söze gelinmesini değişik bir kaydırmaca olarak mı gördüler? Yoksa her şeyden önce az önceki saygılı susuşun acısını mı çıkarmak istediler bilinmez, uzun uzun güldüler gene. Sonra bir ara Cemile Hanım herhalde bir değişiklik olsun diye Köy İşleri Bakanı'nın kapıya 3 koca arabayla geldiğini anlattı. Bir davul zurnası eksikti diye ekledi. O zaman kocaman koltuğunda düşüncelere dalmış görünen Yusuf Aksu birden başını kaldırdı, herkese gülümsedi. Cemile Hanım'a döndü. Davul zurnayla gelen düğün bayram dedi. Dört bir yandan kahkahalar yükseldi gene, uzun süre arkası gelmedi. Öyle ki Cemile Hanım deliler evine düşmüş gibi bir duyguya kapıldı. Yusuf Aksu ile Bayram Beyaz'ın da oturdukları yerde sallanacak kadar zom olmuş durumda, tıpkı ötekiler gibi güldüğünü gördü, iyice tepesi attı. Elinde kahve tepsisi bir süre bekledikten sonra tepsiyi sertçe masanın üstüne bıraktı, ellerini kalçalarına koydu. Sanki az önceki konukları güldürmeye çalışan kendisi değilmiş gibi, ''Koskoca herifler olmuşsunuz, çocuk gibi yok yere gülmekten başka bir halt ettiğiniz yok.'' diye bağırdı. Sonra da o akşam bir daha geri dönmemek üzere kapıyı sertçe çarparak çıkıp gitti. Konuklar birden sustular. Cemile Hanım'ın böyle hışımla çıkıp gitmesini bir uyarı gibi algılayarak ayağa kalktılar. Ev birkaç dakika içinde boşalıverdi. Yusuf Aksu kapıyı kapatıp salona döndükten sonra kendini bir koltuğa attı. Hiçbir Maçka Çarşambası'nda böylesine gülünmemişti. Kıkır kıkır gülmeye başladı birden. Hiçbir şey düşünmeden uzun uzun güldü. Sonra tıpkı başladığı gibi birden susuverdi. Bu kahkahaların da sıkıntının bir başka biçimi olduğunu düşündü. Öylece oturup kaldı, birkaç kez "Kadın haklı, gerçekten haklı" diye söylendi. Ama 5 dakika sonra "Siz hangi kadından söz ettiniz, hangi konuda?" diye sorulacak olsa yanıt veremezdi belki. Bir ağır hüzün çöktü içine. "Ne oluyor bana böyle?" diye söylendi. Sonra yavaş yavaş kederinin nedeni bilincinde belirginleşmeye başladı. "Ben kötü bir adam oldum, yalancının biriyim" diye geçirdi içinden. Yunus'un sol bilek damarını kesmeden birkaç saat önce söylediği o tuhaf kaydırmacayı bir kez daha yineledi. Daha daha küsmüş de tavşanın haberi olmamış. Ne demek istemişti ki? Ellerini dizlerine bastırarak doğruldu, başı döndü. Duvarlar ve nesneler bir oraya bir buraya yalpalanır gibi oldu, yeniden oturdu. "Ben sarhoşum, çok sarhoşum" diye söylendi. Sonra güçlükle kalktı, duvarlara tutuna tutuna önce tuvalete, sonra yatak odasına gitti. Ceketini ve bakan gelecek diye taktığı kravatı çıkarıp yanındaki iskemleye bıraktı. Ağır ağır gerisini de çıkarıp pijamasını giydi, yatağın ucuna oturdu. "Daha daha küsmüş de" diye başladı. "Ben iğrenç bir herifim" diye sürdürdü. Yaşamının en büyük acısına bağlanan, ister istemez bu acıyı anımsatan bu sözü, böyle bir ortamda insanları eğlendirmek için söylemenin, Yunus'un öldükten sonra geride bıraktığı ceketlerin ceplerini boşaltmak gibi bir şey olduğunu düşündü. İmge gözlerinin önüne geldi, derin derin içini çekti. "Sıkıntı korkunç bir şey" diye mırıldandı. Gözlerini açtığında ortalık daha yeni ağarmaktaydı. Ellerinin ve ayaklarının çok üşüdüğünü duydu. Ağzının kuruluğu ve katılığı, yıllardır ilk kez dişlerini fırçalamadan yattığını anımsattı ona. Kalkmayı düşündü, gözü kesmedi. Yunus'un tümcesi bilincinde yeniden belirdi. Yaptığının bir başka yönü daha geldi usuna. Bu işin içinde bir yalan, başkasının sözünü kendi sözü gibi göstererek başkalarını aldatmaya yönelik bir yalan bulunduğu. "Yılan gibi çöreklenip yatmış bir yalan" diye söylendi. Ama görüntülerin bu en iticisinin ardından ışıl ışıl bir imge belirdi birden gözlerinin önünde. Başkasının çevirisinin kendi çevirisi olduğunu söyleyen şu çağrılmadan gelmiş konuğun yüzü. "O da benim gibi yalancı" diye düşündü. Onu hoş görmesi, hep sevecenlikle anımsaması da onunla aynı soydan, yani onun gibi yalancı olmasından mıydı? Herhalde. Şu var ki onun yalanı daha küçük bir yalandı, çünkü kolaylıkla ortaya çıkarılabilirdi, çıkarılmıştı da. Kendi yalanıysa artık yalanlığının kanıtlanma olanağı bulunmayan, daha güvenli, daha derin, daha köklü, kısacası daha kötü bir yalandı. "Benden ne kaldı ki?" diye mırıldandı. Sonra daha da zayıf bir sesle ama kendi sorusunu yanıtlar gibi "Ne vardı ki?" dedi. Sonra kalktı, kitaplığa gidip ışığı yaktı. En az 10 sözlükte ve 10 ansiklopedide yalan, lie, mensonge, lüge ve bugia gibi maddelerine baktı. Hepsi 3 aşağı 5 yukarı aynı tanımı veriyor ama ayrıntılara girmiyor, yalanın kökenine gitmiyor. İnsanların bu korkunç hastalığının şöyle doyurucu bir çözümlemesine girişmiyordu. Sonunda hep aynı açıklamalarla karşılaştıkça sinirlenmeye başladı. Hem aradığını bulamıyor, hem satırlar ve harfler birbirine karışmaya başlıyordu. Zorlukla kalktı, yatağına döndü. Yeni bir şey düşünmesine zaman kalmadan da sızdı. Uyandığında tüm oda güneş içindeydi. Cemile Hanım ortalıkta kendi kendine homurdanıp duruyordu. Neden sonra odasından çıktığını gördü. Yüzü birdenbire daha sertleşti. "Hele şükür ağamız uyandı," dedi. Sonra yanına yaklaştı. Yüzü iyice buruştu. Bir üçüncü kişiyle konuşacakmış gibi geriye döndü. "Leş gibi rakı kokuyor," diye homurdanarak ellerini beline koydu. "Yusuf Hoca, saat kaç biliyor musun?" 11'e çeyrek var," diye sürdürdü. "Benden söylemesi. Sen artık iyiden iyiye kaçırdın ipin ucunu. Bu böyle olmaz. Sana bir kadın gerek. Seni derleyip toplayacak, bu evi çekip çevirecek, bu yatağı dolduracak. Günü saati erince çocuğunu doğuracak bir kadın. Çocuğun olduktan sonra..." Bir yerlerde güzel bir bebek yüzü görmüş gibi gülümsedi, sonra birden kaşlarını çattı. "Gül bakalım, daha ne kadar güleceksin. Her şeye gülüyorsun çocuk gibi. Herkes sana hoca diyor ama sen herkesten daha çocuksun. Herkes herkesten daha iyi konuştuğunu söylüyor. Ama sen atalarımızın sözlerini bile yanlış söylüyorsun. Hem ayıp hem günah. Tanrı'nın gücüne gider." Öyle durup Yusuf Aksu'nun anlatılmaz bir hüzün tabakasının ardından kendisine gülümsemeye çalışan yüzünü izledi. Birden içinde bir yerler sızladı. "Bana öyle bakma," dedi. "Bir derdin var senin ama söylemiyorsun. Gidip sana bir kahve yapayım." Kahve yapıp getirdi. Yanında oturup hasta bir çocuğu izler gibi onun devinimlerini izledi. Sonra dönüşsüz bir ayrılma söz konusuymuş gibi "ben gidiyorum" deyip kararlı adımlarla çıktı. Akşamüstü gene geldi. Bayramın telefon ettiğini, akşam eve geç döneceğini ama hocanın kendisine gereksinimi varsa her şeyi bırakıp hemen gelebileceğini söylediğini aktardı. Yusuf Aksu hiçbir isteği olmadığını, ayrıca erkenden yatacağını, yemek de yemeyeceğini söyledi. Cemile Hanım her şeye karşın önüne bir şeyler koymakta dayattı. Ama kalmakta dayatmadı. Ona şöyle akça pakça bir kadın gerektiğini bir kez daha yineledikten sonra kendi evine döndü. Yusuf Aksu dediği gibi yaptı. Erkenden dişlerini fırçalayıp yatağına girdi. Uyurken gözlerinin önünde beliren son görüntüde, ertesi gün gene oldukça geç bir saatte, gözlerinin önünde beliren ilk görüntüde başkasının çevirdiği kitabı, kendi çevirdiğini söyleyen genç adamın gülümseyen yüzü oldu. Evlenmiş olması durumunda bu 5. Murat gibi bir oğlu olabileceğini düşündü. 40'ımda da evlenmiş olsam böyle bir oğlum olabilirdi diye geçirdi içinden. Genç adamın gülümseyen yüzü daha bir belirginleşti gözlerinin önünde. Belki de bu gülümseyen yüz nedeniyle bunalımının ağırlığını fazla duymadı. Ertesi günü erkenden kalktı, pek alışkın olmamasına karşın kahvaltısını kendisi hazırladı. Sonra kitaplıkta masanın başına oturup radyo dinledi, ansiklopedi karıştırdı. Akşam kendisini Sarıyer'e götürmek üzere Bayram Beyaz'la birlikte Profesör Doktor Osman Nuri Balcı ve köşe yazarı Firuz Polat geldi. Üçünün de üzerinde bir tuhaflık vardı ama Firuz Polat neredeyse titriyordu. Daha yerine oturmadan çantasından birkaç gazete çıkarıp Yusuf Aksu'ya uzattı. Yusuf Aksu almak için herhangi bir şey yapmayınca önündeki sehpaya bıraktı. "Hocam şunlara bir bakın, adam size borcunu nasıl ödemiş?" dedi. Yusuf Aksu gazetelere bakmadı bile. "Hangi adam, ne borcu?" diye sordu. "Hangi adam olacak? Köy İşleri Bakanı," dedi Firuz Polat. "Gazetecilere sizin sağcı ve tutucu olduğunuzu söylemiş." Profesör Doktor Osman Nuri Balcı, gerçek bir hekim olarak bu sözün yaratabileceği sarsıntının şiddetini azaltmak amacıyla araya girdi. "Ama büyük bir bilim adamı olduğunuzu yadsımıyor," dedi. "Bunu da mı yadsıyacaktı?" diye atıldı Firuz Polat. "Ayrıca yadsımasa bile hocayı yermek için bunu bile kullanıyor. Evet, dünya çapında bir dil bilimci olduğundan kuşkum yok. Ama ülkesini tanımayan, halkının çok büyük bir bölümünün nasıl bir yoksulluk içinde yaşadığını bilmeyen, gene de tek bir taşın bile yerinden oynatılmasına karşı çıkan bir tutucu, yani bir sağcı bilim adamı dediğin ilerlemeye inanır diyor. Tarihten de korkmuyor mu bu adam? Yusuf Aksu gülümsedi. O kadar sözü bir araya getirebilmiş demek. Varsın desin dedi. Ama size tutucu ve sağcı diyemezler hocam diye atıldı Bayram Beyaz. Ben tutucuları bilirim. Size tutucu dedirtmem. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı, hocaya tutucu denilmesinin kendisinin de hoşuna gitmediğini ama şunu ya da bunu demek için kendisinden izin almadıklarına göre elden bir şey gelmeyeceğini söyledi. En iyisi bu saçma konuyu kapatmak dedi. Göründüğü kadarıyla Sarıyer'deki küçük lokantada yaz akşamının tadını çıkarmak istiyordu her şeyden önce. Sarıyer'de mezeler ve rakılar geldikten sonra da sıkıcı konulara girilmesine izin vermedi. Ancak sofradan kalkmak üzere oldukları sırada Yusuf Aksu yüzünde tuhaf bir sıkıntı anlatımıyla yalan konusunda neler söyleyebileceğini sorunca konuyu değiştirmeyi göze alamadı. ''Hocam bu daha çok sizin konunuz. Dil ve felsefe konusu ben ne söyleyebilirim ki?'' dedi. ''Ancak insanların hiç gerek yokken yalan söylemelerine bakarım da yalan bizim doğamızdaymış gibime gelir. Voltaire'in sözünü hiç unutmam. Dünyanın bir ucundan bir ucuna insanlar yalan söylüyor, her zaman da söylemişlerdir. Atalarımız gibi yeğenlerimiz de yalan söyleyecektir her zaman. Ama bilirsiniz, yalan konusunda en güzel düşünceleri Rousseau dile getirmiştir. Nerede? Bilirsiniz hocam, Reveri'de. Yanılmıyorsam 4. gezintide. Paul Valéry. Yusuf Aksu gerisini dinlemedi artık. Dostunun söz ettiği kitabı bulup okumaktan başka bir şey düşünmez oldu. Öyle ki Maçka'da, apartmanın kapısında, Firuz Polat'ın biraz ileride duran bir mavi arabayı göstererek, ''Çok tuhaf, bu araba biz Sarıyer'e giderken de arkamızdan geldi. Demek kendi hükümetinin polisi bile inanmamış, bakanın sözüne ya da tam tersine inanmış. Solcu diye hocamızı izlemeye başlamış. Artık izleniyoruz.'' demesi bile ilgisini çekmedi. Dostlarına dilinin ucuyla bile olsa yukarıya gelmelerini de önermedi. Hemen ellerini sıkıp asansöre yöneldi. Evde kapıyı kapatır kapatmaz kitaplığa koştu. Rousseau'nun kitabının eski bir İngilizce baskısını buldu. Ama daha kitabı eline alıp masasına doğru giderken düş kırıklığına uğramış durumdaydı. Kitap öyle küçüktü ki başka konulara da yer ayırıyorsa sorununa herhangi bir çözüm getireceğini ummak fazla iyimserlik olurdu. 4. gezintiyi açınca daha da büyük bir düş kırıklığına uğradı. Adam önce yalanın özlü bir tanımını verip sonra tarihine ve örneklere geçecek yerde Plutarkos üzerine bir gözlemden Delfoa tapınağının kendini tanısına doğru yol alıyor, sözü uzattıkça uzatarak konunun çevresinde geziniyordu. Kitaplar böyle oluyor işte. Herif öykü anlatıyor. Kendi öyküsünü anlatıyor, hem de bana anlatıyor dedi içinden. En az 200 yıl öteden kurulan bu tuhaf söyleşim içini ürpertti. Gene de yılmadı. İkide bir gözlerini ovuşturmak zorunda kalmasına karşın sonuna dek okudu. 4. gezintiyi. Bu arada yalan sözcüğünün geçtiği tüm tümcelerin altını çizdi. Sonra bu tümceleri yeniden okuyup yorumlamayı denedi. Ama İngilizceyi unutmuş gibi sözcükleri birbirine bağlayamadı bir türlü. Üstelik gözlerini açık tutmakta bayağı zorlanıyordu. Kafası karıştı. Gene ansiklopedilere döndü. Bu kez de şöyle doyurucu, şöyle konuyu açıklıkla ortaya koyan bir şey bulamadı. Çok tuhaf. Hiç kimse yalan üzerinde fazla kafa yormamış anlaşılan diye düşündü. Her şeyi olduğu gibi bırakıp yatmaya gitti. Ertesi gün kahvaltıdan sonra aynı satırları yeniden okurken, gece yaşadıklarının tam tersini yaşadı neredeyse. Tatlı bir rahatlık yayıldı benliğine. Anladığı kadarıyla Jean-Jacques Rousseau bir felsefe kitabında yalanın ortaya çıkarmak zorunda bulunduğumuz bir gerçeği gizlemek olduğunu okumuştu. Bu da hem yalanın sözlük tanımına uyuyor hem de kendi durumunda olduğu gibi yalan batağına düşmek için herhangi bir şeyi gizlemenin yettiğini, dolayısıyla yalan ediminin hiçbir şey söylemeden de gerçekleştirilebileceğini gösteriyordu. Ama Rousseau bu tanımdan söylemek zorunda olmadığını söylememenin yalana başvurmak anlamına gelmediği sonucunu çıkardığına, hatta gerçeği söylemenin zorunlu olmadığı durumlarda gerçeğin tersini söylemenin de yalan söylemek olmayacağını, kimi durumlarda aldatmanın bile suç olmayabileceğini ileri sürdüğüne göre Yusuf Aksu kendi payına bu işi fazla abarttığını düşünebilirdi. Adam bununla da kalmıyordu ayrıca. Sorunu yararlılık sorunuyla birleştirdikten, her türlü yararlılıktan yoksun bir gerçeği gizleyen ya da değiştiren bir kişinin yalan söylediğinin ileri sürülemeyeceğini vurguladıktan sonra, yanlış bir şey söylemek ancak aldatma isteği olunca yalan söylemektir. Aldatma isteği de her zaman zarar verme isteğiyle birlikte gitmek şöyle dursun, bazı tam tersi bir amaç taşır diye ekliyordu. Öyleyse sorun yok demekti. Rahat bir soluk aldı, kitabı kapattı. Gözleri kitabın soluk yeşil kapağında, buna göre kendisini rahatsız eden tutumun da yanlış olmadığı sonucunu çıkarmak gerekiyordu. Tüm dostları çevresine toplayıp, benim dil kuramımın %95'i gençlik arkadaşım Yunus Aksu'nun buluşlarıdır demiş olsaydı, sözleri insanları düş kırıklığına uğratmaktan başka neye yarardı? 17 yaşında ölmüş bir delikanlının düşüncelerini sürdüren yaşlı adamı ve kuramını kim ciddiye alırdı? Onlar bu kuramı Yusuf Aksu'nun kuramı diye önemsiyorlardı. Öyleyse Yunus'un kuramının benimsenmesi, onu kendi kuramı diye sunmasına bağlıydı. Bu Rousseau gerçekten akıllı adammış, çok güzel düşünmüş her şeyi. Ansiklopediler bunca zamandır onun bu görüşlerini neden almamış ki dedi kendi kendine. Aynı anda onların içermediği bilgiler içerebildiğine, kimi kitaplar kimi saptamaları ansiklopedilerden çok daha ileri götürebildiklerine göre kitabın ansiklopediden daha üstün olabileceğini düşündü. Sonra ansiklopedilerde yazılı olmayan şeyleri bilebildiğine, hatta bunların yazılı olduğu bölümü kafadan söyleyebildiğine göre Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'nın kendisinden çok daha bilgili olması gerektiği geldi usuna. Ama işin tuhaf yanı, o beni kendinden çok daha bilgili, çok daha üstün görüyor. Onun gibi daha nice insan var belki de böyle. Bu yanlışı sürdürmek de bir yalan değil mi? Dedi kendi kendine. Gene kafası karıştı. Birkaç gün sonra bir çarşamba akşamı, daha öteki konuklar gelmeden Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'nın kendisine de açtı düşüncesini. Profesör saygıyla dinledi, birkaç kez "Estağfurullah hocam, estağfurullah" diye yineledi. Sonra Yusuf Aksu sözlerini bitirince gözlerini önüne dikerek saygıyla sustu bir süre. "Hocam, alçak gönüllülüğü öylesine ilerilere götürmüşsünüz ki bazı nitelikle niceliği birbirine karıştırdığınız oluyor. Dünyanın tüm kitaplarını okuyamayız ki. Siz daha nice kitapları okurken ben bu kitabı okumuşum, hepsi bu" dedi. Yusuf Aksu konuğuna verecek bir yanıt bulamadı. Ama aynı akşam sofrada, Maçka çarşambalarında ilk kez boy gösteren, orta boylu, şişman ve sürekli terleyen bir adamın, bir toplum bilim doçentinin Zeynel Duman'la giriştiği tartışmayı dinlerken, insanların birbirlerine ilişkin kanılarının genellikle uçsal temellere dayanmadığını, profesör dostuna verilmesi gereken yanıtın da bu olması gerektiğini düşündü. Hep halktan ve eşitlikten söz eden Zeynel Duman, Firuz Polat'ın da sık sık vurguladığı gibi neredeyse bir tutucu ağzıyla konuşuyor, yalnız şişmanlığıyla bile kurulu düzenin yanında yer alması gereken orta yaşlı konuksa ancak uzlaşmaz bir solcudan beklenebilecek sözler söylüyordu. 33. ayrımın sonu. Sayfa 310.